Ayrım 60, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 539. Bir de bedeni siyasetin aracı haline getiren biyopolitika kavramı var. Asıl mesele buydu. Bu sistemin bekası için insanları modern tıp aracılığıyla bedenleri üzerinden itaatkar ve yararlı yapma stratejisiydi. Konuyu kitap boyunca olgular üzerinden yazmaya çalıştım. Modern ya da endüstriyel tıp olarak isimlendirdiğim kuşkusuz bugün maruz bırakıldığımız kapitalist tıp anlayışıdır. Uzun vadede bunu dünyada nasıl gerçekleştirdiklerini endüstriyel tıbbın tarihsel süreciyle anlatmaya çabaladım. Bu inşa süreci Türkiye'de yaşandı. Ucu halen ülkemizdeki her bedene dokunmayı sürdürüyor. Pek kimseler ekolojik dengenin kapitalizm tarafından nasıl bozulduğuyla ilgili tartışmalar yapmıyor. Endüstriyel gıdaların, çevrenin hastalandırdığı insanlar modern tıpla öldürülüyor. Ve ne yazık, tarihimiz biyopolitika üzerinden pek yazılmadı. Elinizdeki kitap bunu yapmaya gayret etti. Yararlandığım insanlar. Leibniz Spinoza'dan hekim diye söz etti. Çünkü o zamanlar felsefe alanında üstün başarı gösterenler hekim denilerek onurlandırılırdı. Kitaba yol gösterenler oldu, mutlaka yazmalıyım. Michel Foucault, 1926-1984, Fransız felsefeci, yerleşik, alışıldık düşünce kalıplarına karşı mücadele verdi. Siyasal ilişkileri salt ideolojiler propagandalar üzerinden düşünmenin sığ olduğunu ileri sürerek fikir hayatına, siyaset dünyasına yeni kavramlar kazandırdı. Biyopolitika bunlardan biri. Tıbbi stratejileri kullanan biyopolitikanın bedeni siyasal hedeflerin aracı haline getirdiğine ilk dikkati o çekti. İktidarın tıp sağlık üzerinden denetim sağladığını, insan bedeni üzerinden güç elde ettiğini ve yönettiğini açıkladı. Kliniğin doğuşu tıbbi algının arkeolojisi gibi eşsiz bir eser yazdı. Hayat, hastalık ve ölüm artık teknik ve kavramsal bir üçleme biçimidir. Hayatın içine hastalık korkusunu, hastalığın içine de ölümün yaklaşan varlığını yerleştiren çok eski inançların sürekliliği parçalanmıştır. Uygarlıktan önce insanlar sadece en basit ve en kaçınılmaz olan hastalıklara yakalanmışlardır. Onlar da o karışık, karmaşık, değişken sinir hastalıkları değil, gerçek mani krizleri ya da ciddi beyin kanamaları görülür. Kişinin koşullara göre yetişmesi ve bireyin çevresindeki toplumsal ağın daralmasıyla ilişkili olarak adeta sağlık da giderek bozulur, hastalıklar farklılaşır ve birbirine karışır ve toplumun üst kesimlerinde mümkün olan en yüksek seviyeye çıkar. Foucault, biyopolitikanın disiplinli ve kontrollü modern devletin ve modern kapitalizmin doğuşuyla başladığını belirtti. Hayat, beden artık iktidarın nesnesi oldu. Çünkü yaşam armağan değil, mülktü. Toplumun bireyler üzerindeki denetimi yalnızca bilinç veyahut ideoloji vasıtasıyla değil, aynı zamanda beden içerisinde ve bedenle birlikte gelişir. Kapitalist toplum için her şeyden daha çok önemli olan biyopolitikaydı. Biyolojik olandı, bedensel olandı, maddi olandı. Beden biyopolitik bir gerçekliktir, tıp ise biyopolitik strateji. Biyopolitika kapitalizmin beden üzerinde yürüttüğü kullanım, tahakküm ve denetim stratejisiydi. Konuyu biraz parçalayacak ama kapitalizmin 1839 ve 1856 fermanlarıyla Osmanlı topraklarına girişiyle sağlığı nasıl dönüştürdüğünün izlerinde bulabiliriz tüm bunları. Osmanlı'da klasik tıp koruyucu hekimliğe dayanıyordu. Sağlık anlayışı öncelikle hastalanmamak üzerine kuruluydu. Hekimlerin tıbbi bitkilerin yetiştirildiği bahçeleri vardı. Osmanlı sağlık sistemini yüzyıllar boyunca vakıflar ayakta tuttu. Darüşşifalar herkes için yapılmış ise de daha ziyade kimsesizler, fakirler ve yolcular yararlanıyordu. Ücretsizdi. Maddi durumu iyi olanlar hekimi eve çağırıyordu. Hekimlik usta-çırak ilişkisiyle öğrenilirdi. İlaç işini aktar denen esnaf grubu yürütürdü. Kadim koca karı ilaçları revaçtaydı. Osmanlı tıbbını salt küçümsemek sonraki yıllarda moda oldu. Kuşkusuz gerici ve insan toplum hayatını zora sokacak çok uygulamalar vardı. Ama şu da vardı. May Wortley Montagu, 1689-1762, soylu İngiliz bir ailenin kızıydı. Osmanlı elçisi olan eşi Edward Wortley Montagu ile İstanbul'a geldi. Çocukluğunda çiçek hastalığı geçirmişti. Ülkesinde henüz bilinmeyen çiçek aşısının İstanbul'da yaygın bir şekilde kullanıldığını hayretle gördü. Ve hemen iki çocuğunu İstanbul'da aşılattı. Londra'ya döndükten sonra bizzat kendisi çiçek aşısını İngilizlere tanıttı. Kraliyet deneyi adı altında idam mahkumu 6 kişiye aşı yapıldı. Sonuç olumluydu. Doğu'ya ön yargılı Fransa 1776'da çiçek aşısını yasakladı. Hatasını binlerce kayıp verdikten sonra anladı. Osmanlı modern tıp ile Fransızlar sayesinde tanıştı. Yıl 1839. Osmanlı'da modernlik anlayışı Tanzimat ile geldi ve tıp sağlık sektörü de bundan nasibini aldı. Vakıfların efkaf nezareti yani Vakıflar Bakanlığı bünyesinde toplanmasıyla sağlık hizmetlerindeki etkin rolü geri planda kaldı. Bu dönemden itibaren devlet eliyle ve özel kişilerce hastaneler kurulmaya başlandı. Osmanlı'da Batı modelinde modern eğitim veren ilk çağdaş tıp okulu 17 Şubat 1839'da Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adıyla kuruldu. Hekimbaşı kurumu kaldırıldı ve yerine 1850'de Tıbbiye Nezareti getirildi. 1862 yılında yayımlanan nizamname ile de tıp okulundan mezun olmak hekimliğin zorunlu koşulu oldu. Modern hastaneler 1845'te Haydarpaşa Askeri Hastanesi, 1862 yılında ise Zeynep Kamil Hastanesi hizmete açıldı. Tıbbi bakım hayırseverlikten profesyonelliğe evrilmeye başladı. Sağlığın kurumsallaşması ve örgütlenmesi açısından önemli adımlar atıldı. Tababet-i Belediye'nin icrasına dair nizamname 1870 ve İdare-i Umumiye-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi 1871 ile beraberinde kurulan Sıhhiye Müfettişlikleri ve Memleket Tabiplikleri hayata geçirildi. Biz hep bunları okuduk. Oysa şu gerçek de vardı. Osmanlı'daki 1778 salgınında 100 bin, 1812'de 150 bin, 1838'de 30 bin kişi vebadan öldü. Sayının giderek azalmasının sebebi ilaç tedavisinden çok İstanbul'a gelen gemilerin Boğaz'ın Anadolu yakasındaki Kuleli'de durdurularak sağlık belgesi yani patent sanitaire istenmesiydi. Temiz olmayan gemilerin yolcuları ve taşıdıkları mallar ellerindeki sağlık belgelerinin derecesine göre bir ay kadar sürebilecek karantinaya alındı. Karantina sırasında gemi kireç, klor ile dezenfekte edilmiş, şüpheli kumaşlar ateşte yakılmıştı. Ama sonra ne oldu? Veba gibi salgın hastalıkları önlemek için İngilizlerle ticaret anlaşmasının yapıldığı 1838'de karantina örgütü ve ilk sağlık mevzuatı olan karantina talimatnamesi yürürlüğe girdi. Sanki sorumlu Osmanlı gibi bu talimatname doğrultusunda salgın hastalıkların Avrupa ülkelerine taşınmasını önlemek amacıyla yabancı ülke temsilcilerinin ve Osmanlı hekimbaşının içinde bulunduğu kurumsal yapı oluşturuldu. Amaç başkaydı. Bu sağlık önlemi kısa zamanda Osmanlı Devleti'nin kıyı ve limanlarındaki ticaret ve denizcilik faaliyetlerinin denetlenmesine dönüşerek kapitülasyon unsuru haline geldi. İki Türk üye ve 14 yabancı üyenin yer aldığı karantina örgütü Lozan Barış Anlaşması'nın 114. maddesi ile kaldırıldı. Osmanlı piyasası bu tür sağlık dayatmalarıyla da satın alındı. Biyopolitika tarihi anlamanın anahtar kavramlarından biri. Bu bakış açısıyla alışıldık olayları başka pencereden görmek mümkün. Modern kapitalizm yükselişiyle birlikte tıbbı dönüştürdü. Bedenler üzerinden nüfuslar ele geçirildi. Bu kitap için beni aydınlatan bir başka 20. yüzyıl filozofuna teşekkür etmeliyim. Çünkü Friedrich Nietzsche diyor ki, Yaptığınız işin felsefeni bilmezseniz, yapmazsanız yalnızca teknisyen olarak kalırsınız. Gelelim diğer filozofa. İvan İlyiç, 1926-2002. Hırvat, Avusturyalı düşün insanı. Salzburg ve Roma'da tarih ve ilahiyat konularında eğitim gördükten sonra papaz oldu. 5 yıl New York'ta papaz olarak görev yaptı. Katolik Kilisesi'nin Güney Amerika siyasetine yönelttiği eleştiriler yüzünden Vatikan'la arası açıldı. 1969'da papazlıktan ayrıldı. Alman, Japon ve Amerikan üniversitelerinde dersler verdi. 2002'de Almanya'da öldü. Modern kapitalist toplumun ortaya çıkardığı kurumların insan üzerindeki olumsuz etkilerini inceledi. Eğitim hayatına köklü eleştiriler getirdi. Okul yaşadığınız topluma ihtiyacınız olduğuna sizi inandırmaya çalışan bir reklam ajansıdır. Önceki sayfalarda belirttim. Eğitim konusu ayrı kitap konusu. Temelinin nasıl atıldığını merak ediyorsanız, John Locke'un 1697 yılında yazdığı Eğitime Dair Bazı Düşünceler eserinden öğrenebilirsiniz. Konumuz tıp. Tıbbın hastalık yaratarak her geçen gün daha fazla insanın hasta sınıfa sokulduğunu belirten İlyiç, henüz hastalanmamış ya da iyileşme umudunu kaybetmiş insanlar üzerinde nüfuz kurmaya çalışan tıp sistemine köklü eleştiriler yöneltti. Yaşamın tıplaştırılması kavramının yaratıcısı oldu. İlyiç, 1974'te yayımladığı Medical Nemesis kitabıyla modern tıbba ve ilaç endüstrisine çarpıcı eleştiriler getirdi. Tıp sosyal bir durum olarak daima hastalık yaratır. Son iki kuşak boyunca oluşturulan teşhis ve tedavi yöntemleri arasında çok azı daha önce bilinen geleneksel tedavi yöntemlerinden daha etkilidir. Gücünü yasa ve dinden ayrı tutmakta hep diretmiş olan Batı tıbbı şimdi tersine onların da ötesine geçmiştir. Tıp kurumu denetlenemeyen bir otorite olarak neyin hastalık olduğunu, kimin hasta olduğunu ve hastalara ne yapmak gerektiğini belirlediği zaman sağlığımız için büyük tehdit oluşturur. Bedenlerimiz üzerindeki hakkımıza tecavüz eder, ilaç tüketimini teşvik ederek toplumun hastalıklı yapısını güçlendirir. Sağlığa bir mühendislik modeli olarak yaklaşarak insanın kendine özgü zaafları, incinebilirliği ve biricikliğiyle kişisel ve bağımsız biçimde baş etme gücünü yok eder. Böylece yaşam boyu tıbbi gözetim, yaşamı her biri özel bir tür koruyucu gerektiren riskli dönemlerden oluşmuş bir zincire dönüştürür. Hem zengin hem de yoksul için yaşam, check-up ve kliniklerden geçip başladığı yere geri dönen bir haç yolculuğu olup çıkar. Yaşam daha iyi ya da daha kötü olması için kurumsal olarak planlanması ve biçimlendirilmesi gereken bir aralık olarak algılanır ve adeta istatistiksel bir olaya indirgenir. Kendini kabul ettirmiş olan tıp, insan sağlığı için ciddi bir tehlike haline geldi. Profesyonel tıp örgütlenmesinin sağlık hizmetleri üzerinde kurduğu kontrol salgın hastalık boyutlarında. Güncel tıbbın insanların sağlığına karşı oluşturduğu tehdit, trafik yoğunluğunun ve sıkışıklığının devingenliğe karşı oluşturduğu tehdide, eğitim ve medyanın öğrenmeye karşı oluşturduğu tehdide ve kentleşmenin ev yapımında uzmanlığa karşı oluşturduğu tehdide benzemektedir. İlyiç, modern tıbbın potansiyel yararlarından çok zararı olduğunu ve hastalığı tam olarak tedavi etmeden hastalık belirtilerini ve bulgularını tedavi eden semptomatik tedavinin sadece bir şeylerin üstünü örtmekten fazlası olmadığını verilerle açıkladı. Hekimin teşhis koyma odaklı davrandığını ifade ederek iddiasını şu çarpıcı örnekle destekledi. New York'ta 1934 yılında 1000 öğrencinin %61'inin bademciklerinin alındığı ortaya çıktı. Türkiye'de bir dönem bademcik salgını vardı. Her ne kadar belgeleriyle ortaya koysa da İlyiç'in tezleri hep tartışıldı. Çünkü tıbbi hizmetler hiçbir zaman ve hiçbir yerde ölümü azaltması veya uzun ömür beklentisi ile ilişkili olmamıştır gibi kışkırtıcı cümleler kurdu. Kaç sayfadır okuyorsunuz? Haklı mı, haksız mı? John Berger'ın dediği gibi, herkes gibi doktor da sonsuz para okyanusuna atıldı. Sağlık amaç değil, araç. Ezber bozmanın zorluğu hep vardır. Ceza, cezalandırma. Ülkemizde korkunç bir virüs gibi yayıldı. Sebebi otoritenin düzeni koruma amacı. Böylece farklı fikre, düşünceye, davranışa tahammül gösterilmiyor. Böylece kişiler ehlileştirilmek isteniyor. Ve işte bunun tek yolu olarak cezalandırma yöntemi devreye sokuluyor. Otorite deyince aklınıza salt siyasal iktidar gelmesin. Örneğin tabip odaları son dönemde kamuoyunda farklı görüşleri nedeniyle tanınan meslektaşlarına ihraç, kınama gibi cezalar veriyor. Suçları konuşmalarıyla hekimlik mesleğini rencide etmek. Tüm kuramlar varsayımdır, aksi ispatlanana kadar geçerlidir sadece. Nobel ödüllü hekimlerin buluşlarının bile bugün ne kadar yanlış ve hatalı olduğu ortaya çıkmıyor mu? Sorusuz bilim olur mu? Ki tıbbın bilim olup olmadığı bile tartışılıyor artık. Modern adı verilen tıbbın son yıllarda küresel ilaç şirketlerinin himayesine sokulduğunu bilmeyen kaldı mı? Artık Hipokrat çok geride kaldı, Galenos çok geride kaldı, İbn Sina çok geride kaldı, Hohenheim çok geride kaldı, Vesalius çok geride kaldı, Rockefeller endüstri tıbbı da geride kalacak. Bedeni paramparça edip kronik hastalıklara sebep olan ilaç kartelleri de geride kalacak. Yani doktorlara sevgimiz, saygımız sonsuz, başımızın üstünde yerleri var. Ama bu eleştirilmeyecekleri anlamına gelmez. Ki çuvaldızını mesleğine batıran hekimler var. Kalp hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sadi Güleç de "Hım" dedi doktor, "Anjiyo olmanız gerekiyor" kitabında şöyle yazdı. Yazarken yüzüm kızarsa da her meslekte olduğu gibi bu meslekte de daha çok maddi kazanç sağlamak veya daha fazla itibar kazanmak için gerekli olmadığı halde anjiyo yapma kararı verecek hekimler bulunabileceğini bilmenizi isterim. Parayı hayatın merkezine koyan modern kapitalizm bu kutsal mesleği de erozyona uğrattı. Babası, halası, iki kızı da kendisi gibi doktor olan Profesör Doktor Doğan Şen Ocak, Doktorluk Sanatı kitabında şöyle yazdı. Tıp fakültesine başladığımız 1978 sonbaharında fakültenin ilk günü bir süre önce emekli olmuş zamanın meşhur hocalarından biri uzun bir açış konuşması yapmıştı. Biz 450 heyecanlı öğrenciye. Doktor adam zengin kara almalıdır. Karısı zengin olacak ki bu işi para kazanma hevesiyle yapmasın. Para kazanmak sizin işiniz değil. Doktor Yavuz Dizdar kitabında babasının doktor olmasına rağmen nasıl orta halin altında hayat yaşadıklarını anlatıyor. Babası oğlunun tıp mesleğini seçmesini şöyle değerlendiriyor. Oğlum, vatandaş sana iki yumurta kırar, en kötüsü aç kalmazsın bu meslekte. Nereden nereye?
60. ayrımın sonu. Sayfa 547.